أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bahsimiz anne babaya karşı yapılan ihsandaydı ki arz edeyim ki hem Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala kendisinin ubudiyetinden sonra anne babaya ihsanı farz buldu, kıldığını buyurdular bir ayet-i kerimede. Ve keza konunun ehemmiyeti açısından Peygamberimiz de şu soruya karşı ki مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَالَدِهِمَا anne babanın evlat üzerindeki hakkı nedir sorusuna cevaben buyurmuşlardı ki anne baba sizin cennetiniz ve cehenneminizdir. Ve keza bir başka buyruğunda buyurmuşlardı ki اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمِّهَاتِ cennet annelerin ayaklarının altındadır diye beyan buyurmuşlardı. Burada galiba kalmıştık ve buradan devam edeceğiz. Buyuruyorlar ki cennet annelerin ayaklarının altındadır buyruğu bazı rivayetlerde de arz edeyim ki hem anne hem baba olarak geçmiştir. Ki cennet hem annenin hem babanın ayakları altındadır. Bunu buyuruyorlar ki bu hadisten elde ettiğimiz şey şudur ki evlat gerek anne babaya karşı son derece mütevazi olmalıdır. En son tevazu halini sergilemelidir ki ayet-i kerimede de buna işareten وَحْفِزْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلْمِ anne baba karşısında rahmet kanadını ger diye buyurmuşlardı. Yani aynen o kuş yavrusunun anne babası karşısında kendisinin kanatlarını yere sürerek küçüklüğünü sergilediği gibi ve tevazusunu gösterdiği gibi gerek biz de kendimizi anne babanın ayakları altına sererek yani onların karşısında son derece eğilerek ve arz edeyim şefkatle ve merhametle yaklaşarak ve asla dik başlık göstermeyerek arz edeyim yaklaşmamız gerektiğini buyurmaktadır. Yani bir tarafta Allah Teala buyuruyor ki tevazu kanadını onlara karşı ger. Diğer tarafta da Peygamberimiz buyuruyor ki cennet anne babanın ayakları altındadır. Yani kendinizi anne babanın ayakları altına gerin ve o şekilde onlara yaklaşın ki onunla baba sizin sanki üzerinize ayaklarını koysunlar. O kadar bir arz edeyim ki tevazu sergileyin buyurmaktadır. Arz edeyim ki burayı okuyalım ve daha sonra buyuruyorlar ki ama anne baba içerisinde özellikle annenin hakkı daha çok vurgulanmıştır. Zaten hem özellikle mesela cennetin annelerin ayaklarının altında olmasının vurgulanması ve keza Peygamberimizden birçok hadiste mesela diyelim ki bir hadiste şöyle vurgulanıyor mesela bunu buradan okuyayım size sonra kitaba geçelim. Ca'al reculun ilen nebi birisi geldi Resulullah'ın yanına fekale ya Resulallah men eber kime iyilikte bulunmayı ihsan edeyim kale ummeke annene ثم قال من ثم من قال ثم من daha sonra kime قال أمك annene قال ثم من daha sonra kime قال أمك üç defa anne dedikten sonra قال ثم من daha sonra kime قال أباك yani annenin hakkının arz edeyim ki babanın hakkından üç kat daha fazla olduğu bu hadiste ortaya çıkmış oluyor. Dördüncüsünde buyuruyor ki babana Kur'an-ı Kerim'in ayetinde de anne özellikle ön plana çıkıyor. o ayet-i kerimede burada gerçi yoktur mesela. Bakalım burada var mı diğer ayetlerde. Burada yok. Buradaki ayet-i kerime ben kendim not etmişim. Oradan okuyayım. Orada da anne özellikle vurgulanıyor. Yani diğer evlat hakkında mesela diyelim ki anne babaya ki burada biliyor ki قَذَا رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا Allah hükmetti ki yalnızca ondan kulluk edin ve وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ve anneye arz edeyim ki anne babaya valideyni ihsanda bulunur. Başka bir ayeti kerimede de bu da Lokman suresinde. Bu İsra suresinde. Lokman suresinde ise yine anne baba söz konusu ediliyor ama daha sonra anne tek başına arz edeyim ki vurgulanıyor. Lokman suresinin 14. 15. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ve vesseyne insana bi valideyhi biz insana tavsiye ettik, vasiyette bulunduk ki, nasihatte bulunduk ki anne babasına karşı muhsin olsun. Sonra anneyi özellikle hamelethu ummuhu ve ennen alâve annesi onu taşıdı karnında zaaf üzerine zaafta ve anneden ayrılması, sütten kesilmesi 2 yıl çekmektedir. Ki en şükürli bana şükret ve li valideyke ileyyel mesir ve anne babana ki bana da onlara karşı da şükürle, teşekkürde bulun, dönüşünüz banadır diye buyuruyor ve ayetin devamı burada zahiren vardı, gelecek bir ayet-i kerimede göreceğiz. Yani burada da anne baba birlikte söylendikten sonra özellikle anne baba, annenin zahmeti vurgulanarak annenin hakkının daha fazla olduğu dikkat çekmektedir yani. O insanların dikkatini o konuya çekmektedir. Dolayısıyla özellikle annenin insan üzerinde daha fazla babaya karşı bir hak sahibidir ve ihsanın fazlası anneye yapılmalıdır. Babaya nispeten. Ama bununla birlikte annenin evladına bedduası babanınki kadar keskin değil. Her ne kadar arz edeyim ki annenin hakkı daha fazladır ve arz edeyim ki ve anneye 3 kat daha fazla hakka sahipse, eğer anne kötülük görer ve evladına beddua ederse onun icabeti Allah katında daha geriye düşmektedir ve babanın bedduası daha çabuk icabet edilmektedir. Ayrıca Peygamberimizden bir hadiste buyuruyor ki ittegu dua eb ya valid, sakının babanın duasından, bedduasından, fe innehu ehaddu minesseyf, kılıçtan daha keskindir.
Hocam peki böyle hani içinden bir kötü bir şey hissetmeden, bazen çocuklara sinirlenip de bir şey söylüyoruz. Hani o anki kızgınlıkla hani
zaten ondan dolayı da annenin bedduasının icabet edilmemesinin sebebi anne genellikle içten beddua etmez.
Evet, bir an diline geliyor.
Yani hem mesela diyelim ki anne duygusaldır, çabuk öfkelenebilir ve dolayısıyla beddua etse de içinden dua etmez. Yani kalbinde gene titreyerek bir şey der. Ve ama Allah Teala onun kalbini yoklasa acaba bu duanın gereğini evladı için istiyor mu? O kalbinin derinliklerinde hayır istemiyorum diyor. Allah Teala onun kalbinin derinliğine bakarak diyor. Ama baba Allah korusun eğer insandan kırılırsa tam kalpten dua ediyor. Kalpten dua ettiğinden dolayı babanın bedduası geri çevrilmiyor. Hemen icabet edilir.
O zaman hizmette önce babaya mı?
Yok. Önce annenin. Yani önce annenindir. İhsan hakkı annenindir. Çünkü az edeyim ki annenin zahmeti bize karşı. Yani ben hani bu ilkeyi az edeyim ki şöyle diyeyim. Yani dedik ya haklar karşılıklıdır. Her hakkın mutlaka bir bedeli var. Annenin insana yapmış olduğu ihsan ve bizden talebi olan hakkı yani o ödemiş olduğu bedel daha fazladır. Daha fazla olduğundan dolayı çünkü Allah da onu vurguladı. Dedi ki anne daha çok zahmet çekiyor. Yani babanın evlada karşı çektiği zahmet o kadar değil. Niye? Nihayet baba çok olsa gider mesela diye maddi olarak bir zahmet çekiyor, biraz mal kazanıyor. Bununla bunu da sadece evladı çünkü kendisi için de kazanmış oluyor. Dolayısıyla ama zahmet çekmek yani emek vermek açısından evlada emeği en çok anne veriyor. Ta çocuğun ilk dünyaya gelişinden ta bir merhaleye kalıp gelip müstakını oluncaya kadar zahmetin çoğunu anne çektiğinden dolayı annenin hakkı babaya nispeten en azından bu hadisten ortaya çıkarak 3 kat fazladır.
Hocam özür dilerim. Peki çocuğun terbiyesinde anne baba eşitler mi bu konuda yoksa?
Yok, annenin daha payı fazladır. Yani... Yine terbiyede çok çocuk ilk başta annenin terbiyesidir. Baba yine de terbiyede her ne kadar şeyi varsa, rolü varsa da annenin rolü babadan çok fazladır.
Kız erkek çocuktan da fazladır
ama. Nasıl?
Kız erkek çocuktan da
yani bilahare zahmeti çekme açısından çok fark ediyor ama kızın mesela diyelim elbette ki şeyi belki daha fazla olabilir. Yani ihtiyaçlılığı, bağımlılığı. Çünkü erkekte o Allah'ın o vermiş olduğu duygu, fıtrat gereği erkek biraz sonra kendisini daha çabuk mustağını hissediyor. Ama kız daha çok kendisini bağımlı hissettiğinden dolayı kızın arz edeyim ki şeye bakıma ve şefkate daha çok ihtiyacı oluyor. Ve bu yüzden de evlatlarda kime ihsan edelim diye yani hangi evladın insan üzerinde daha çok hakkı var? Arz edeyim kızın bakıyoruz ki ön plana geçiyor. Anne babaya karşı kıza karşı daha şefkatli olma tavsiyesi bulunuyor. Ki mesela babaya da mesela dışarıdan geldiğinde bir şey getirdiğinde ilk önce kıza hediyeyi sunmayı veyahut da dışarıdan getirdiği şeyi kızın eline vermesini ve onu ön plana çıkarmasını tavsiye edilmektedir. Evlat yani bilahare erkekte biraz istigna ve istikbar duygusu daha çok ön plana çıkıyor.
Hocam, terbiye konusunda babaların sorumlu olduğuna dair rivayet yok mu?
Babalar sorumludur ama anneler de sorumludur. Yani
ama anneler daha fazla sorumludur.
Tabii anneler, zahmetleri daha çoktur. Yani bilahare anne ta çocuğu ilk şeyden annenin terbiyesi çocuğun ilk tekebbülünden başlıyor. Bazı anneler var terbiyeye çocuk ilk dünyaya geldiği andan ya dünyaya geldi ya da ilk bedeninde oluştuğu andan itibaren terbiyeye başlatır. Yani şöyle ki o andan itibaren mesela abdestli olmak, çocuğu mesela diyelim hep haramlardan sakınmak, haram sözleri, haram sesleri duymamak, onun aksine hep mesela Allah'ın sevdiği sesleri, Kur'an tilaveti gibi seslerle şey etmek, din onu duyurmak kendisine ve dolayısıyla çocuğa kendi rahmindeyken o seslerle aşina etmesi, terbiyeyi o zamandan bile başlatıyorlar. Ki az edeyim ki o bazı özel annelerde çok o az edeyim ki insana kamil olan anneler öyle başlatıyor yani. Yani az edeyim ki Şeyh Ensari'nin annesinden yani Şeyh Ensari'nin arz edeyim ki müştehid olduğunu mesela diyelim annesine haber verdiklerinde dedi ki bana göre henüz biraz nedir yani geç kalmıştır benim terbiyeme göre o daha erken olması gerekir yani mesela çünkü ben hiçbir zaman ona abdestsiz süt vermedim ve hiçbir zaman mesela diyelim ki ona haram ses bizim ailede dinlenmedi yani bunun benzer yani o biraz dolayısıyla anne çocuğun terbiyesinde daha büyük rol alabilir. Elbette babanın da az edeyim ki şimdi okuyacağız hadiste babadan veraset itibariyle kromozom itibariyle babadan çocuğa intikal eden o babadaki oluşan melekelerin intikalı babadan daha çok geçiyor. Yani baba bir şekilde o veraset itibariyle evladına kendisinde olan özellikleri evladına vermesi açısından anneden ön planda geliyor.
Hocam bir şey sorabilir miyim?
Buyur efendim.
Şimdi çocukların bazıları gerçekten çok şanslı, bazıları çok şanslı, kötü bir ortamda yetişiyor.
Evet.
Burada insanın hani aldığı eğitim geleceğini de etkiliyor doğal olarak.
Doğrudur.
Şimdi Allah adil olduğuna göre burada nasıl bir denge oluyor? Yani bir çocuk çok terbiyeli evet. Büyümemiş ya da çok
şimdi,
büyümemiş.
Evet, denge şöyle sağlanıyor. Bir kere birinci olarak bu farklı ortamlar, farklı şartlarda bizim dünyaya gelişimizin sırrı acaba var mıdır? Bir sırra bağlı mıdır? Hetmen Allah Tebareke Teala'nın şu, biz biliyoruz ki kesin olarak Allah Tebareke Teala'nın yaptığı işler hem hikmete dayalıdır, kesinlikle. Allah Teala mesela diyelim ki Kur'an'la bir iş yapmaz. Her şeyi mutlaka bir hikmetle yapar. Yani öyle en güzel, çünkü ehsene kulle şey, her şeyi en güzel yapan Allah'tır. Dolayısıyla eğer beni mesela bu ortamda dünyaya getirdiyse, ortakisi de başka bir ortamda dünyaya getirse, benim bu ortamda dünyaya gelmem ve onun başka bir ortamda dünyaya gelmesi en güzel olanıydı. Ki onun ilmi Allah katındadır, biz bilmiyoruz. Bu dolayısıyla o açıdan Allah Teala ilk baştaki şartların belirlenmesinde biz bundan eminiz ki, biz eğer o sırlara vakıf olsak biz de diyecektik ki en güzel olan budur. Dolayısıyla ilk baştaki gelen şartların o bir takım hikmetleri var. Bu hikmetler de en güzel olandır. Acaba bunlarda bizim de bir şeyimiz var mıdır, bir etkimiz var mıdır bizim tekevvün açısından şu? Bunu da arz edeyim ki mutlaka berzah aleminin filanın etkisi olacağına dair emareler çoktur. Ama arz edeyim ki, farz edelim ki bir insan çok kötü şartlarda dünyaya geldi, bir insan da çok iyi şartlarda dünyaya geldi. Bu kötü şartlar, o geçmişinde işimiz yok. Şimdiki denge itibariyle. Birisi yani mesela diyelim ki koşuya, yarışmaya mesela 1000 metre ileriden başlıyor, birisi 1000 metre geriden. Şimdi bunların her ikisinde varacakları şey, arz edeyim ki sonuç, şimdi yarışı kazanmak meselesi var. Elbette ilk bakışta görüyoruz ki 1000 metre ileriden başlayan mutlaka yarışı kazanmakta, arz edeyim ki şanslıdır. Bu şansın buna fazla olması nasıl Allah'ın adaletiyle mesela örtüşür, çelişmiyor mu? Mesela birileri daha şanslı olarak yarışa başlıyorlar. Burada arz edeyim ki adalet dengesi şöyle korunuyor. O da şudur ki yarış istenen, yani yarışın bitiş noktaları farklıdır. O 100 metre ileriden başlayanın ulaşması istenen sonuç, o arz edeyim ki farklıdır. Onun sorumluluğu farklıdır. Onundan beklentiler farklıdır. Onun arz edeyim ki yarışındaki kurallar, yani ölçütleri, yanlış hata ölçütleri farklıdır. O tekisininki de farklıdır. Dolayısıyla bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Bakınız Allah Teala bize sorumluluk itibariyle alimlerin mesela sorumluluğunu çok fazla olarak belirtiyor. Ve keza mesela diyen peygamberin eşleriyle ilgili lestunneke ehedin minen nisa, sizler diğer hanımlarla bir değilsiniz. Sizin bir iyiliğiniz iki, bir yanlışınız iki yanlış olarak addedilir. Yani o şartlı, farklı ortamın vermiş olduğu şarta göre sorumluluk ve az edeyim ki sonuç farkı artmaktadır. Dolayısıyla burada denge bundan sağlanıyor. Yani o geri şartlarda veyahut da kötü şartlarda yarışa ve itaate davet edilenin sorumluluğu hafiftir. Onun varacağı, yani az bir şeyle elde edeceği sonuç çok fazla oluyor. O tekisinin ise sorumluluğu daha fazladır ve onun bir yanlışı ona göre, ötekisine göre iki katı olarak addedilir. Nihayetinde o amellerin ve sonuçların değerlendirmesi sonucunun geldiğinde her ikisinin de o sonuçlara baktıklarında diyecekler ki tam adalet korunmuştur. Yani ben bu şartla başladım, benim bu sonucum, elde ettiğim sonuç adalete uygundur. Çünkü Allah Teala kıyamet günü bizim kendimizi yargıcı yapacak. Kefa bi nefsikel yevme hesiba. Hesabı siz tutun diyecek. Yani kıyamet günü yargıç olarak kendimiz yargıç olacağız kendimize. Her ikimiz de o iyi şartla başlayıp da mesela iyi sonuca varan veya kötü sonuca varan, kötü şartla başlayıp kötü sonuca varan veya iyi sonuca varan herkes bu denetimi yaptıktan sonra hükmü şu olacak ki burada bir zerre haksızlık olmamıştır. Adalete aykırı bir davranış söz konusu olmamıştır. Belki o taraftan, yani Allah tarafından her iki tarafa hep iyilik yapılmıştır. Hep onlar kollanmış, korunmuştur her ikisi. Dolayısıyla hiçbir zaman Allah'ın ya az edeyim ki ne yaratılışında, ne yargılamasında ve ne sonuca vardırmasında bir zerre haksızlık ve zulüm söz konusu olmuyor. Belki ihsandır. Allah Teala'nın tarafından her zaman o alacaklıdır. Hiç